Ayrım 16, Yol Ayrımında Türkiye, Selçuk Şirin, sayfa 170. Eğitim sistemi dökülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda mescit ihtiyacını karşılamış. Güzel, bu sorunu da çözdükten sonra artık eğitimdeki diğer sorunlara eğilebilir miyiz? Eğitim sistemimiz çocuklarımızı dünyayla rekabete hazırlamıyor. Ben söylemiyorum, bakanlığın kendi verileri söylüyor. Buyurun, karneye birlikte bakalım. Eğitim artık ekonomidir. Önce bir not. Dünyada özgür düşünceye, evrensel hukuka dayalı yeni bir ekonomik sistem kuruluyor. Artık eskiden olduğu gibi doğal kaynaklar, tarım ya da jeopolitik konum bir ülkeyi ihya etmeye yetmiyor. Yeni ekonominin temel girdisi bilgi ve beceri. Bilgiye özgürce ulaşan, yurttaşlarına bu bilgiyi uygulama ve geliştirme becerisi kazandıran toplumlar yeni ekonominin zenginleri. Bu küresel ekonomide eğitim kalkınmanın lokomotifi. Tam da bu nedenle bir ekonomik kalkınma örgütü olan OECD son yıllarda en büyük yatırımı eğitim sistemleri ölçme değerlendirmesine yapıyor. OECD denince artık akla PISA testleri ve yıllık eğitim raporu geliyor. Bu raporla birlikte OECD okullar başlamadan her ülkeye bir karne veriyor. 2014 OECD Education at a Glance, bir bakışta eğitim raporu geçtiğimiz hafta yayımlandı. O rapordaki verilerden yola çıkarak eğitim sistemimizin karnesine bakmakta fayda var. Anket ya da dışarıdan gözlem değil, bizim bakanlığın verilerine dayalı bir karne bu. Okul öncesi eğitim, ilk öğretim ve lise seviyesinde birer istatistikle eğitim sisteminin hali pür melalini arz ederim. Burada okul öncesi eğitime katılım oranları yüzde cinsinden bir tablo var. Tablo 20-40-60-80-100 dikey skalasıyla başlıyor. Önce %100 ile %90 arasında yer alan ülkeleri söyleyeyim. Macaristan, Danimarka, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Lüksemburg, İngiltere, İspanya, Slovakya, Estonya, AB, Norveç. Ve bundan sonra 90 ile 80 arasındaki ülkeler geliyor. İsveç, OECD, Bulgaristan, Letonya, İrlanda, Slovenya ve Portekiz %80 çizgisinde. Hırvatistan %70'lerde. Litvanya %69.53 ile sondan bir evvel. Ve Türkiye %29.68 ile sonuncu. Okul öncesi eğitime katılımda Avrupa'da en sondayız. Eğitim alanında çalışan uzmanların hemfikir olduğu sayılı konulardan biri, okul öncesi eğitimin tüm eğitim sisteminde en kritik dönem olduğudur. Nobel ödüllü James Heckman'ın meşhur analizine göre okul öncesine yatırım 1'e 7 veriyor. Eğitimin bu kritik aşamasında performansımız felaket. Okul öncesine katılımda Türkiye %30'u zor bulmuşken bizden sonra gelen bütün Avrupa ülkeleri %65 bandını aşmış. Aşağıdaki tablo içler acısı durumumuzu ortaya koyuyor. Avrupa'da okul öncesi katılımda bizden daha düşük bir ülke yok. İlk öğretimde sınıfta kaldık. İlk öğretim çağındaki çocukların akademik performansını ölçen iki uluslararası sistem var. Dünya Bankası'nın geliştirdiği TIMSS ve OECD'nin geliştirdiği PISA. TIMSS 4. ve 8. sınıflarda matematik ve fen bilgisini, PISA ise 15 yaşındaki gençlerde fen, matematik ve okuma becerilerini ölçüyor. Aşağıda TIMSS verileriyle ilk öğretimdeki durumumuzu özetledim. TIMSS'ye katılan pek çok 3. dünya ülkesi olması sıralamada bizi yukarıda gösterse de net olan bir sonuç var. İlkokul seviyesinde ilk 30 ülke arasında yokuz. Birinci tablo, TIMSS 2011, 4. ve 8. sınıflar matematik ve fen başarı sıralamamız. Fen 4. sınıf, Güney Kore 1. Singapur 2. Finlandiya 3. Türkiye 36, katılan ülke sayısı 50. Matematik 4. sınıf, Singapur 1. Güney Kore 2. Hong Kong 3. Türkiye 35. katılan ülke sayısı 50. Fen 8. sınıf, Singapur 1. Tayvan 2. Güney Kore 3. Türkiye 21. katılan ülke sayısı 42. Matematik 8. sınıf, Güney Kore 1., Singapur 2., Tayvan 3., Türkiye 24. PISA 2003-2012 matematik alanı başarı sıralamamız. 2003'te Finlandiya 1., Kore 2., Kanada 3., Türkiye 35. katılan ülke sayısı 41. 2006'da Tayvan, Çin 1., Finlandiya 2., Hong Kong 3., Türkiye 43. katılan ülke sayısı 57. 2009'da Şangay, Çin 1., Singapur 2., Hong Kong 3., Türkiye 43. katılan ülke sayısı 65. 2012, Şangay, Çin 1., Singapur 2., Hong Kong 3., Türkiye 43. katılan ülke sayısı 65. PISA 2003-2012 fen alanı başarı sıralamamız tablosu. 2003'te Finlandiya 1., Kore 2., Kanada 3., Türkiye 33., Uruguay 34., Tayland 35. katılan ülke sayısı 41. 2006'da Finlandiya 1., Hong Kong 2., Kanada 3., Bulgaristan 42., Uruguay 43., Türkiye 44. katılan ülke sayısı 57. 2009'da Şangay, Çin 1., Finlandiya 2., Hong Kong 3., Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 41., İsrail 42., Türkiye 43. katılan ülke sayısı 65. 2012, Şangay, Çin 1., Hong Kong 2., Singapur 3., İsrail 41, Yunanistan 42, Türkiye 43, katılan ülke sayısı 65. PISA 2003-2012 okuma becerisi alanı başarı sıralamamız. 2003'te Finlandiya 1, Kore 2, Kanada 3, Türkiye 35. katılan ülke 41. 2006'da Kore 1., Finlandiya 2., Hong Kong 3., Türkiye 37. katılan ülke sayısı 57. 2009'da Şangay 1., Kore 2., Finlandiya 3., Türkiye 41. katılan ülke sayısı 65. 2012'de Şangay, Çin 1., Hong Kong 2., Singapur 3., Türkiye 41. katılan ülke sayısı 65. Gençlerimiz temel becerilerden yoksun. PISA ölçümü 3 yılda bir yapılıyor ve biz 2003'ten bu yana bu sınava katılıyoruz. Yıllar itibariyle puanımız biraz artmış olsa da asıl önemli olan dünya genelindeki sıramız. Aşağıda matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında son 12 yılın performans karnesini özetledim. Gördüğünüz gibi her 3 alanda da 12 yıldır olduğumuz yerde sayıyoruz. PISA verilerine eğer yalnızca OECD ülkeleri içinde bakarsak durumumuz daha da net ortaya çıkıyor. Türkiye OECD içinde ya en başarısız ülke ya da en başarısız birkaç ülkeden biri. Kanaat notum. Bu karneyi uzatmanın bir anlamı yok. Verileri çoğaltarak aynı hikayeyi anlatmanın gereği de yok. Eğitim sistemimize dair elimize aldığımız kıyaslanabilir her uluslararası istatistikte aynı resim karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızı bu yüzyıla hazırlamıyoruz. Daha doğrusu geniş kitleleri bu yüzyıla hazırlayamıyoruz. Zira Türkiye'de dünya çapında eğitim veren az sayıda kaliteli eğitim kurumu var. Sorun bu kurumların azınlıkta olması ve o kurumlardaki kalitenin sistemin bütününe yayılamaması. Kanaatim net, karnesi bu kadar zayıfla dolu bir ülke bilgiye, beceriye dayalı küresel ekonomide bırakın ilk 10'a, ilk 20'ye bile giremez. Kapalı bir ekonomide yaşamıyoruz. Bu eğitim bize yeter deme lüksümüz eskiden olsa da artık yok. Ya eğitim sistemimizi verilerden yola çıkarak tekrar dizayn edeceğiz ya da çocuklarımızı sürekli aşağıladığımız memleketlere ucuz eleman olarak yetiştireceğiz. Tercih bizim. Böyle şura olmaz, veriler olmadan eğitim tartışılmaz. 2014 yılının Aralık ayında yapılan eğitim şurasında Osmanlıca görüşüldü. Ama fen, matematik ya da okuduğunu anlamada niçin 12 yıldır ilk 40'a giremediğimiz tartışılmadı. Eğitimin en büyük sorunu da işte bu, veri olmadan reform yapmak. Baron Acemoğlu'nun bence Türkiye'yi seven ve geleceği dert eden her yurttaş tarafından okunması gereken kitabından şunu biliyoruz. Bir ülkeyi zengin, diğerini fakir yapan iklim, kültür ya da doğal kaynaklar değildir. Önemli olan karar verme süreçlerini geniş bir tabana yaymaktır ve bu süreci hukuksal güvence altına almaktır. Kuzey ve Güney Kore arasındaki farkın kaynağı dersem meseleyi özetlemiş olurum. Peki bu nasıl olacak derseniz en güzel örneği Şura geleneğidir. Aslında kökeni ta Orta Asya'daki atalarımıza giden bu gelenekte mevkii ne olursa olsun her ilgili gelir ve tartışılan meseleye dair fikir beyan eder. Meşveret sürecinde iyi fikirler süzülerek ortaya bir konsensüs kararı çıkar. İkna ve kanıt bu sürecin ana unsurudur. Bizde şura geleneğinin en kurumsal hali Milli Eğitim Şurası'dır. Mustafa Kemal daha Kurtuluş Savaşı devam ederken işletmiş bu mekanizmayı. Alimler, veliler ve bilumum eğitim erbabı toplanıp ülkenin geleceği için çocuklarımızı nasıl yetiştirelim sorusuna yanıt aramış. 1921 yılında Ankara'da toplanan 1. Marif Kongresi ki şuraların öncüsüdür, Ziya Gökalp ve Ahmet Ağaoğlu gibi aydınların katılımıyla gerçekleşmiş. Toplantıda iktisadi bilgiler, nüfusun unsurlara göre dağılımı dikkate alınmış ve ziraat ve sanayi mekteplerinin hali masaya yatırılmış. Daha sonraki yıllarda bu gelenek şura olarak kurumsallaştırılmış ve 3 ila 7 yıllık aralarla toplam 19 şura toplanmış. Devlette kurumsal devamlılığın sorun olduğu şu günlerde gurur duyulacak bir gelenek. Bu tarihsel pencereden bakınca hafta sonu toplanan şura mekanizmasının başarısı, kararların özgür bireylerin katılımıyla ve istişareyle alınıyor olmasında yatıyor. Oysa son şurada görünen o ki, belli bir grup tüm sürece damgasını vurmuş. Bu grubun kim olduğu önemli değil, ideolojisi de. İster uzmanlardan, ister yöneticilerden, ister bir sendikadan oluşsun, bireylerin adil bir rekabet ortamında fikirlerini özgürce ifade edip uzlaşı zemini aradığı bir mekanizmaya eğer tek bir grup damga vurursa o zaman şura işlevini yitirir. Sonuçta bakanlık zaten alacağı kararı alıyor. Önemli olan özgür fikirlerin bir ortamda paylaşılarak yeni yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamak. O nedenle bu hafta sonu yapılan şuranın sadece adı vardı. 18. ekonomiyiz ama çocuklarımız dünyada ilk 40'a giremiyor. Eğer şura gerçek manasıyla yapılsaydı, ki bu konuda önemli çarpıtmalar yapıldı, eğitim sistemimizin temel sorunlarına dair yaratıcı yeni çözümler duyabilirdik. Sorunların ne olduğunu hepimiz bakanlığın kendi verilerinden biliyoruz. Çocuklarımızı 21. yüzyıla yetiştiremiyoruz. Malum ekonomik olarak son 7 yıldır 10 bin dolar sınırına gelip dayandık. Buradan öteye inşaat ya da tarımla gitmek mümkün değil. Türkiye bir an önce katma değeri yüksek üretime geçmek zorunda. Bunun da yolu çocuklarımıza 21. yüzyıl becerileri kazandıracak bir eğitim vermek. Bu alanda elimizde iki veri var. İleri derecede problem çözen çocuklarımızın oranı %2.2. Bu oran İsrail'de %8.8, Güney Kore'de %28. Aynı şekilde ileri derecede bilgisayar kullanma becerisi olan çocuklarımızın oranı bizde %1'in altında. Bu oran Güney Kore'de %35, Polonya'da %33. Bu verilerin altını çizdiği basit bir realite var. Yüksek teknoloji yarışında yer alacak çok küçük bir azınlığa sahibiz. Nüfusumuzun yarısı 30 yaşın altında, yani öğrenme çağında. Türkiye eğer bu genç kuşağa dünyayla rekabet edecek becerileri kazandırmaz ise, korkarım çocuklarımız başka milletlerin amelesi olmaya mecbur kalacak. Biz yetişkinlerin hayatını karartan kamplaşmaları, çocuklarımız üzerinden çözmeye çalışmak onlara yapacağımız en büyük kötülük. Şura adil ve özgür bir tartışma ortamı yaratarak veriye dayalı reform önerileri geliştirebilirdi. Maalesef tersi oldu. Yazık oldu. Neden fen ve matematik alanlarında başarılı olamıyoruz? TİMSS diye bir test var. Dünyadaki en kapsamlı ve güvenilir eğitim araştırmalarından biri. Elimizdeki en son TİMSS sonuçları bütün katılımcı ülkelerle birlikte Türkiye içinde aynı gün global katılımlı bir basın toplantısıyla açıklandı. Hemen her ülkede siyasi liderler, uzmanlar ve eğitimciler kendi ülkelerinin sonuçlarını değerlendirdi. Bu süreci yakından takip ettiğim için çok iyi biliyorum ki Türkiye vergilerimizle desteklediğimiz ve geniş bir şekilde katıldığımız bu önemli veri tabanını henüz hakkıyla kullanabilmiş değil. Ekonomik büyüklüğü ve genç nüfusuyla övünen bizim gibi dinamik bir ülke, eğitim alanında kararlar alırken artık veriye dayalı hareket etmek zorunda. Bu anlamda TİMSS sonuçları bir uyarıdır. Zira OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında sonlardayız. Peki neden çocuklarımızı fen ve matematik alanlarında iyi eğitemiyoruz? Okulda başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri benim entelektüel sermaye dediğim kavramdır. TİMSS bu kavramı evdeki eğitim kaynakları olarak evdeki kitap sayısından çocuk odasına geniş bir yelpazede ölçmüş. Bu verilere baktığımızda çocuklarımıza eğitim kaynakları sunmada diğer ülkelere göre son 9 içindeyiz. Evinde zengin eğitim kaynağı bulunan öğrenci oranı bizde yalnızca %5. Oysa bu oran Güney Kore ve Norveç'te %32. Evinizdeki kitap sayısı ve çocuğunuzun test puanı. Zengin kaynağın bir göstergesi evdeki kütüphanenin boyutu. Örneğin evinde 100'den fazla kitap bulunan bir öğrenci oranı bizde %14, Güney Kore'de %65. TİMSS okul müdürleri verisi bizim çocuklarımızı fen ve matematikte niçin eğitemediğimiz sorusuna bir yanıt daha veriyor. Bizde yeterli eğitim araçlarına sahip okul oranı yalnızca %2. Bu sonuçla kaynak zenginliği sıralamasında sondan ikinciyiz. Tahmin edileceği gibi Norveç'teki okulların %64'ü kaynak sıkıntısı çekmiyor. Fatih projesi her derde deva olmayacak. Son olarak TİMSS verileri bizde şu dönemde gündemde olan eğitimde teknoloji kullanımı ve Fatih projesine de ışık tutacak veriler sunuyor. Derslerde bilgisayar kullananlar kullanmayanlara göre nasıl bir performans sergiliyor sorusu TİMSS raporunda en net şekilde yanıt verilen soru. Rapordan okuyorum. Okulda öğrenme amaçlı bilgisayarların kullanımıyla matematik ve fen testlerindeki başarı arasında hiçbir bağ yoktur. Bir başka ifadeyle sınıflarda ve derslerde daha fazla bilgisayara dayalı müfredat uygulayan okullar ve ülkeler diğerlerinden başarılı değil. Hatta matematik başarısında ilk sıralarda yer alan Güney Kore ve Singapur'a baktığımızda bu ülkelerde kişi başına derste kullanılabilir bilgisayar oranı arttıkça matematik başarısında düşüş söz konusu. Benim Türkiye verilerine dayanarak yaptığım ek analize göre de sınıfta bilgisayar kullanımı ile test puanları arasında bir bağ yok. Eğitimde yatırım önceliklerimizi gözden geçirirken TİMSS ve benzeri verileri çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer yatırım bir öncelik belirleme ise o halde hangi alana öncelik vermeliyiz? Türkiye, %2.2'si problem çözebilen ülke. OECD'ye göre ileri derecede problem çözme becerisine sahip gençlerimizin oranı %2.2. Memleket meselelerini ne zaman dert etsem aklıma bu veri geliyor ve canım sıkılıyor. Bir ülkede nüfusun bu kadar az bir kısmı sorun çözme kabiliyetine sahipse, o ülkede sorunların kolayca çözülmesini bekleyebilir misiniz? Yeni ekonomi, beceri ekonomisi. Yeni ekonomi giderek daha çok kalifiye insan gücüne dayanan bir ekonomi. Artık jeopolitik üstünlüğü doğal kaynağı olan değil, yurttaşlarına bu çağın ihtiyaç duyduğu becerileri kazandıran ülkeler zenginleşiyor. Finlandiya'dan Güney Kore'ye yeni ekonominin yıldızları bu trendin ilk emareleri. Peki bu ekonomide başarılı olmak için hangi becerilere sahip olmamız gerekiyor? Üyesi olduğumuz OECD tam da bu soruya yanıt arıyor yıllardır. Adı üstünde bir ekonomik işbirliği örgütü. Ama artık OECD denince akla eğitim geliyor. Çünkü bu çağda eğitim demek ekonomi demek. PISA bu manada OECD'nin eğitime yaptığı en büyük katkı. PISA'nın amacı üye ülkelerde 15 yaşındaki gençlerin ekonominin gerektirdiği becerilere ne denli sahip olduklarını ölçmek. PISA okur yazarlık, fen ve matematik becerisini ölçüyor. PISA'yı OECD koordine ediyor ama her ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı yürütüyor. Yani veriler resmi. OECD yaratıcı problem çözme becerileri. OECD 3 temel alana ek olarak yaratıcı problem çözme becerisini de ölçmeye başladı. Bu yeni testin amacı katma değeri yüksek üretim için gerekli becerileri ölçmek. Çoğu sorunun görünür tek bir çözümü yok. Analiz, sentez, eleştirel düşünce bu sınavda başarı için şart. Oturup ezberlenerek ya da bilgi hamallığı yaparak başarılı olunacak bir sınavdan söz etmiyoruz. Yaratıcılık ve sorunlara yeni yaklaşımlar getirmek bu sınavda başarı için şart. PISA problem çözme sınavında uzak doğu ülkeleri Singapur, Güney Kore ve Japonya zirvede. Biz ise OECD ülkeleri arasında sonuncu sıradaki yerimizi Şili ve İsrail ile paylaşıyoruz. Aldığımız puan OECD ortalamasının yaklaşık 50 puan altında. Bu puan farkı şu demek, bizim gençler OECD'deki akranlarına göre yaklaşık 1,5 yıl geride. Üst seviye problem çözme becerisinde çuvallıyoruz. PISA problem çözme becerileri sınavında OECD ülkeler arasında son sırada olmak umut vermiyor. Ama beni asıl kaygılandıran başka bir sonuç. PISA sınavlarında beceri temel, orta ve ileri seviyelerde ölçülüyor. İleri seviye problem çözme becerileri alt kategorisine baktığımızda karşımıza şu tablo çıkıyor. Gençlerimizin yalnızca %2.2'si ileri seviyede problem çözebiliyor. OECD ortalaması %11.4. Güney Kore'de gençlerin %28'i bu seviyede. Bu sonuçlara bakınca gençlerimizin yeni ekonomide rekabet etmekte zorlanacaklarını söyleyebiliriz. İsrail farkı. Peki bizimle aynı ortalama puana sahip İsrail'de ileri seviye problem çözme yeteneğine sahip gençlerin oranı kaç dersiniz? Bizim 4 katımız. Bizde %2.2 iken İsrail'de bu oran %8.8. Yani bizimle ortalama aynı puanı alan İsrail, hatırı sayılır bir gruba ileri seviyede problem çözme yeteneği kazandırabiliyor. Bu sonuçları bir alarm olarak kabul etmek zorundayız. Bu sonuçlara bakınca sadece eğitim adına değil, asıl ülkemizin ekonomisi adına ciddi bir kaygı duyuyorum. Eğer ülkemizde katma değeri yüksek bir üretim modeline geçilecekse, bu inşaatla, madenle, tarımsal ürünleri işlemeden ihraçla mümkün olmayacak. Bu sıçrama ancak yaratıcı problem çözme becerisine sahip kuşakların yetiştirilmesiyle mümkün olacak. Bu sonuçlar bizleri kaygılandıracak sonuçlar. O nedenle gündelik sorunlardan başımızı kaldırıp yaratıcılık, eleştirel düşünce ve tahayyül gibi yetileri çocuklarımıza niçin kazandıramadığımızı sorgulamamız lazım. Sonra da siyasi kamplarımızdan başımızı kaldırıp yeni kuşaklara dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilecekleri beceriler kazandırmanın bir yolunu bulmalıyız. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 181.